Ayrım 9, sayfa 99. Değişkenler gerçekten de adları gibiydi. Ara ara ters bir hafif rüzgar yitip gidiyor ve bizi 24 saat hareketsiz bırakıyordu. O zaman yeni bir ters rüzgar 3 saat boyunca bizi yakalıyor ve 48 saat sürecince yeni bir dinginliğe gidiyorduk. Sonra bravo! Serin, çok serin bir rüzgar batıdan çıktı, snarkı önüne kattı. Bütün yelkenler fora, köpük köpük dümdüz gidiyoruz. Yarım saat sonra biz üçgen yelkeni düzenlemeye çalışırken birkaç örgün çırpınıştan sonra rüzgar düşüyordu. 5 dakikadan fazla süren her uygun hava dalgası umudumuzu canlandırıyordu ama boşunaydı. Deli rüzgar aynı şekilde kesildi. Bununla birlikte çok şaşırdık. Kararsızlar için en iyisi beklemeyi bilmektir. Tatlı suyumuz ve yiyeceğimiz sayesinde bu lüksümüzü de gerçekleştirebildik. 26 Ekim'de doğuya 300 mil yol aldık. Bu öylesine önemli bir olaydı ki günler boyu bundan söz ettik. Bir kezinde 8 saat süren küçük bir sağanağa yakalandık ama aynı gün 71 mil yol aldık. Sağanak kesilirken rüzgar kuzeyden yükseldi ve bizi doğuya doğru başka bir dereceye sürükledi. Çok eski zamanlardan beri hiçbir yelkenli böyle bir serüvene atılmamıştır. Pasifik ıssızlığının en çölümsü bölgelerinin birinde yol alıyorduk. 60 günlük yolculuğumuz boyunca ufukta ne bir yelkenli ne de bir buharlı dumanı gördük. Çalışamaz durumdaki bir gemi hiç karaya çıkamadan buralarda yüzyıllarca gezebilirdi. Tek kurtuluş umudu snark gibi bir tekneninki ve o da bizim denizcilik konusundaki eski bilgilerimizin sayesinde burada bulunmuyordu yalnızca. Güvertede durmuştuk, önümüzde, sağımızda, solumuzda 3,5 millik bir dairenin merkezinde duruyorduk. Merkezden ayrılmadığımız ve her an bir yerlere hareket ettiğimiz için birbirine benzer pek çok çember gördük. Bu mükemmel eğriliği hiçbir adacık, hiçbir gri tepecik ve hiçbir beyaz yelken bozmuyordu. Bu bulut alayları çemberin üstünden geçiyor, onu kovalıyor ve öteki kıyıda dağılıyordu. Haftalar ilerledikçe dünya gözlerimizde sönüyordu. Bir süre sonra uçsuz bucaksız suda içinde 7 kişi bulunan küçük sınaktan başka görünen nesne yoktu. Dünyaya, geniş uygar dünyaya ait anılarımız hareketimizden önce başka varlıkların düşleri gibi geliyordu bize. Taze sebze stokumuz tükendiğinden, onlardan söz ederken bağımın çocukluğundan duyduğu özlemi duyuyorduk. Ama insan bulunduğu yöreye çok iyi uyum sağlayabilen bir hayvandır. Biz de gemideki yaşamı ikinci bir doğa gibi kabullendik kısa sürede. O anda dış dünya bizi üzmekten vazgeçti. Zilimiz her saat başı çalıyordu ama kapımıza gelen hiçbir davetsiz konuk yoktu. Yemeğe gelen hiçbir konuk, hiçbir telgraf, hiçbir telefon sesi yalnızlığımızı bozmuyordu. Okunacak gazetelerimiz, gidilecek randevularımız ve binilecek trenlerimiz de bulunmuyordu. Ama yolculuğumuz hiç de tek düze değildi. Ne gibi şaşırtıcı bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Değişim ve coşkularımız hiç eksilmiyordu. Söz gelimi saat 4'te Herman'ı dümenden kaldırıyorum, o bana dümen yekesini veriyor. Doğu kuzey doğu, 8 dörtlük bir sapma oldu ama yönetmeyi başaramadım. Şaşırtıcı bir durum yok. Düz denizde yönetilecek bir gemi yok henüz. Biraz önce hafif bir esinti oldu. Belki yine gelir, diyor Herman, yatağına gitmeden önce umutla. Kıç direğindeki yelken kasılmış ve sıkıca bağlanmış. Canımızı çok sıkmıştı. Rüzgar olmayınca ardından sürekli direğe çarpıyor, palangalara vuruyor, korkunç bir gürültü çıkararak havada şaklıyordu. Bununla birlikte ana yelken, trikete ve floka yelkenleri direklerinde çekili duruyorlar. Gökyüzü yıldızlarla dolu. Güzel bir rastlantı olarak dümeni Herman'ın aksine çevirip bıraktım. Sonucu beklerken yekeye dayanıyor ve yıldızları seyrediyorum. Mutlak bir sessizlikte giden bir yelkenliyle daha başka ne yapılır ki? Serin bir esinti yanağımı yaladı. Öylesine hafifti ki varlığını ancak anlayabildim. Ardından bir başkası, sonra bir üçüncüsü derken hafif bir rüzgar esmeye karar veriyor. Büyük şaşkınlığım karşısında snarkın yelkenleri ve tekne kımıldıyor. Çünkü pusulanın ibresi kutusunda yavaşça dönüyor. Aslında hiç de kımıldamıyor. Yeryüzündeki manyetik güç onu aynı anda açıda tutuyor. Oysa snark kendi çevresinde dönmekte, ibre içi alkol dolu ve kapalı kutusu içinde yüzen kartondan bir aygıtın üzerinde dolaşıyor. Snark rotasına giriyor. Esinti geminin yelkenlerine doluşan ve onu sürüden ayıran bir dalga oluyor. Rüzgarın sürüklediği bulutlar gökyüzünden yıldızları teker teker siliyor. Çevremi karanlık duvarlar sarıyor ve son yıldız da yok oluyor. Öylesine yakınlar ki elimi uzatınca onları yakalayacakmışım gibi geliyor. Biraz eğiliyorum, onları yüzümde duyuyorum. Esintiler birbirini izliyor. Kıç direğini kastığım için kendimi kutluyorum. Vay canına! Snark yeniden yükselip alçalmaya başlıyor. Direk gücüleri suyun altına dalıyor ve bütün Pasifik üstümüze boşalıyor. Böyle 5-6 hafif esinti atlattıktan sonra flokaya yelkenini kasmadığımıza yanarım. Deniz çalkalanıyor, rüzgarın şiddeti artıyor ve havaya köpükler saçılıyor. Rüzgara bel bağlamak boşuna. Kara duvar şimdi iyice yakınımızda bulunuyor. Bununla birlikte snarka indirilen darbelerin gücünü ölçme isteğime engel olamıyorum. Rüzgardan yana belirtiler kötü. Onları incelemekte inat edersem ne kadar olduğunu anlamayacağımı sanıyorum. Yararsız bir sezgi. İki sağanak arasında öne kamera merdivenine de koşuyorum. Orada kibrit çakıp barometreye bakıyorum. 29-90. Bu duyarlı alet dışarıda duyulan iniltileri hiç hesaba katmıyor. Şimdiye kadar kederden başka türlü bir sağanağı tam zamanda karşılamak için yeniden dümene geçiyorum. Rüzgar yandan esiyor ve snark rüzgara karşı doğuya doğru gidiyor. Şu anda önemli olan bu. O sırada floka yelkeni beni endişeye düşürüyor. Eğer kasılmış olsalar gemi rüzgara karşı daha iyi direnecek ve fazla tehlike olmayacak. Rüzgar homurdanmaya başlıyor. İri yağmur taneleri güverteye dolu gibi iniyor. Birazdan bütün mürettebatı çağıracağım sanırım. Hayır, henüz değil, bekleyebilirim. Belki sonumuz geldi, insanları boş yere uyandırmamalıyım. En iyisi bırakayım uyusunlar. Tek güvencim Snark. Birden korkunç uğultularla bir tufan yakalıyor güverteye. Ardından sessizlik. Kimseyi rahatsız etmediğim için kendimi coşkuyla kutluyorum. Rüzgar azalır azalmaz deniz dalgalanıyor. Koca dalgalar boşalıyor ve gemi mantar gibi sallanıyor. Sağanak biraz öncekinden daha şiddetli. Rüzgar sınırında ötelerde denizde neler olup bittiğini bilsem yeter bana. Snark zor dayanıyor. Tekne gitgide suya gömülüyor. Rüzgar yeniden kudurdu. Şimdi adamları uyandırma zamanı geldi. Bu kez çok kararlıyım ama yağmur artıyor, rüzgar yumuşuyor ve ben düşüncemi değiştiriyorum. Bu kükreyen karanlıkta kendimi öylesine yalnız hissediyorum ki. Gemi azıya almış çılgın denizde giden küçük topluluğu başkan olarak yönetmek ne kadar sorumluluk isteyen bir iş. Bütün dikkatimle her şeyi düşünmek, uyuyanların yaşamlarını korumak için önlemler almak zorundayım. Görevlerim korkutuyor beni. İşte yeni bir fırtına üzerimize yıkılıyor, koca bir dalga küpeşteyi aşıyor ve gürültüyle içeri doluyor. Fosforlu ışıltılar yayan deniz suyu içime acayip bir sıcaklık veriyor. Sonunda yelkenleri indirmek için herkesi çağıracağım. Bütün bu insanları neden uyumaya bırakayım? Böylesine titizlik budalalık olur. Yüreğimle aklım savaşırken sessizlik başlıyor yine. Arkadaşlarımı yardıma çağırmadan önce Snark daha birkaç sağanak atlatabilir. Sis perdesini kül rengi şafak deliyor ve gittikçe büyüyen dalgaların altında yasılmış köpüklü denizi görüyoruz. Yağan yağmur dalgaların üstünden süt gibi bir buhar yükseltiyor ama ardından gelen dinginlikten sonra daha yırtıcı dalgalar oluşacak. Uyandıktan sonra adamlar güverteye geliyorlar. Onlara geçirdiğim sağanağı anlatınca yalnızca Herman'ın yüzü asılıyor. Dümeni Kaptan Varan'a veriyor ve aşağı inmeye hazırlanıyorum. Yolda durup eğrilen mutfak borusunu düzeltiyorum. Yalın ayak yürüyorum. Ayak parmaklarım oldukça duyarlı ama henüz iki adım atınca küpeşte birden yeşil bir camın ardında yok oluyor. Kendimi kaygan güvertede yerde buluyorum. Herman alay ederek bana oturmak için neden burayı seçtiğimi soruyor. Bir sonraki sarsıntıda o da tam benim yanıma düşüyor. Bunu kasıtlı yapmıyor, besbelli. Snark yan batıyor. Kaplama kuşağı sürekli suyun içine dalıyor. Değerli saç bacaya sımsıkı sarılan Harman ile ben döşemeyi süpürüyoruz. Daha sonra kameramın yolunu tutuyorum. Neşeyle gülümseyerek giysi değiştirirken Snark doğuya doğru gidiyor. Bir kez daha söylüyorum. Gemi yaşamı tek düze olmaktan çok uzaktır. Doğuya doğru 126 derece boylama kadar iyi kötü yol aldıktan sonra kararsız rüzgarları terk ettik ve güzel bir havanın görüldüğü ekvatoral dinginliğe doğru yöneldik. En küçük esintiden yararlanarak saatte 20 mil gittiğimiz için kendimizi şanslı sayıyorduk. Bununla birlikte o gün bir düzineye yakın sağanağa tutulma ve bir o kadar da tehdit edilme tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Onlardan her biri snarkı paramparça edebilirdi. Bazen yandan bazen de ortadan vuruyorlardı bize. Darbenin nereden geleceğini asla kestiremiyorduk. Gökyüzünün yarısını kaplayan bora yükseliyor, doğruca üstümüze iniyor ve ikiye ayrılıyordu. Daha sonra ise bize kötülük etmeden geminin iki yanına geçiyordu. Daha hafif ama daha korkutucu olan bir başkası ise birden alçak basınç alanı oluşturuyor, tufan getiriyor ve bizi mahvediyordu. Bazıları ise sinsice arkamızdan dolanıyor, snarkın yanlarından hafifçe geçiyor ve bize bir fıske indiriyordu. Bizi birkaç saat uğraştırdıktan sonra bir bora geçip gitti ama sağanakların ne getireceği önceden bilinmez. Birinci sağanak bazen birinciden daha az tehlikeli olur. Yalnızca çömezler ondan korkmazlar. Onu tanıyanları ise büyük bir korku verirler. Çünkü onlar onun ne denli tehlikeli olduğunu iyi bilirler. Ekvator dinginliğinde gemide çok üzücü bir olay oldu. 20 Kasım günü bir kaza sonucunda tatlı suyumuzun yarısından çoğunun akıp gittiğini fark ettik. O sırada Hilo'ya 43 gün uzaklıkta bulunduğumuzdan stokumuzun yarısını yitirmemiz korkunç bir şeydi. Kıt kanaat kullansak bile kalan su 9 gün yeterdi ancak. Ama dingin sularda yol alıyorduk, alizelerin nereden eseceğini ve onları nerede yakalayabileceğimizi bilmemiz olanaksızdı. Bu değerli sıvıyı günde bir kez cimrice dağıtıyorduk. Kişi başına 1 litre su alıyorduk. Aşçı ise 8 litre. Şimdi durumu ruhsal açıdan ele alalım. Kazayı öğrenir öğrenmez hayatımda hiç susamadığım kadar susamaya başladım. Bütün payımı bir dikişte içebilirdim ve bu arzuma engel olabilmem için insanüstü çaba harcamam gerekiyordu. Üstelik de bu durumda olan yalnızca ben değildim. Bütün konuşmalarımız su sorunuyla ilgiliydi. Gündüz onu düşünüyor, gece onu düşlüyorduk. Yiyecek içecek ikmali yapacağımız bir komşu adı aramak için haritaya baktık ama yoktu. En yakınlarda olan markizler ise dingin denizlerin ve ekvatorun ötesinde bulunuyorlardı. 3 derece kuzey boylamında gidiyorduk biz. Oysa Markiz adaları 9 derece güneş boylamındaydı. Aramızdaki uzaklık ise yaklaşık 1000 mildi. Bizim enlemimiz ise 14 derece batıydı. Açık denizde boğucu tropik sıcağında bunalan bir avuç insan için durum çok neşeliydi doğrusu. Snark'ın iki köşesine baştan başa ipler gerdik. Yağmur suları aksın diye iplere meyilli bir şekilde çadır bezleri bağladık. Yakında bir sağanağa rastlardık nasılsa. Gün boyu sancaktan pruvaya, öne arkaya koştuk durduk. Gözledik ama hiçbiri bize yeterince yaklaşmıyordu. Bununla birlikte öğleden sonra denize binlerce litre su boşaltarak koca bir sağanak bize doğru yaklaşmaya başladı. Çadırın sağlamlığını bir daha gözden geçirdikten sonra olayları bekledik. Warren, Martin ve Harman gerçek bir yaşayan tablo oluşturuyorlardı. Üçü birden iplere asılmış, sarsıntıya göre sallanarak gözlerini önlerine dikmişlerdi. Bedenlerinin her durumu, endişelerini, coşkularını ve düşüncelerini açığa vuruyordu. İkiye ayrılan sağanak, başlarının üzerinden arkaya doğru tek bir damla akıtmadan geçtiği sırada bu adamların umutsuzca yığılıp kaldıklarını gördüğümü sandım. Ama o gece yağmur kendini gösterdi. Payını çok önceden içmiş olan Martin, dudaklarını çadırın kıyısına sürdü ve koca bir yudum su içti. Değerli sıvı gökten gerdeller dolusu döküldü sonunda. 2 saat sonra depolarımıza 400 litre su depolamıştık. Tuhaf şey, Markiz adalarına dek yolculuğumuzun kalan bölümünde gemiye bir damla bile yağmur yağmadı. Eğer bu iyi sağanak üstümüzden geçmemiş olsaydı, benzin stoklarımızı tuzlu suyu damıtmak için kullanacaktık. Balık avında düşünmemiz gerekti ama bu sorun çabucak çözümlendi. Balıklar yakalanmak için kendiliklerinden geldiler önümüze. Sağlam bir ipin ucuna takılı 3 pusluk çelikten bir olta ve yem olarak da beyaz bir bez parçası 10-20 kiloluk balıkları avlamamızda bize çok yardımcı oldu. Uçan balıkları yiyerek beslenen bu balıklar genelde oltaya gelmiyorlardı. Onları ilk kez gördüğümde unutulmaz bir anı aklıma geldi. Bunlar denizlerin en hareketli konuklarıdır ama çok yamyamdırlar. İçlerinden biri oltaya tutulduğunda arkadaşları ona vahşice saldırırlar. Yakaladıklarımızın çoğunda çay tabağı büyüklüğünde ısırıklar vardı. 3 hafta boyunca binlerce torikten oluşan bir sürü bizimle geldi. Snark sayesinde bu gerçek bir ziyafet yağması oldu. Yarım mil genişliğinde 1,5 mil uzunluğundaki bir alanda korkunç bir katliama giriştiler. Snark'ın her iki yanında torikler tam önümüzdeki uçan balıkların üzerlerine sıçrıyorlardı. Her biri durup dinlenmeden Snark'a ulaşmayı başaran kurbanlarını geriden kovalıyorlardı. Parıltılı şekillerini dalgaların köpüğünde her an görmek mümkündü. Karınları doyunca yüzlercesi snarkın ya da yelkenlerin altına koşuyor ve rahatça suyun içine dalıp serinliyorlardı. Zavallı uçan balıklar, torikler ve mercanlar tarafından kovalanır, canlı canlı yem olurken havada sığınak aradıklarını sanıyorlardı ama o anda üzerlerine atılan deniz kuşları onları kaçırıyorlardı. Gökyüzü de onlar için sığınak yeri olmuyor. Bu sporu zevk için yaptıklarını sanmayın sakın. Bu onlar için ölüm kalım sorunu. Drama izlemek için günde binlerce kez başımızı kaldırıyoruz. Kavis çizen bir kuşun tam altında korkunç bir hızla su yüzüne dolaşan bir mercan balığının sırtını görüyoruz. Tam önünde gümüş bir ok havayı yarıyor. Kuş üstüne atılıyor ama başaramıyor. Uçan balık uçurtma gibi gökyüzüne yükseliyor, bir noktaya varıyor, kendi çevresinde yarı dönüyor ve kendini rüzgarın kanatlarına bırakıyor. Mercan balığı varlığını hafif bir köpük burgacıyla belli eder. Avını izler ve üzerinden şimşek gibi geçen öğlen yemeğine doğru kocaman gözlerini fal taşı gibi açarak bakar. Tabii o anda ona yetişemez ama yapmış olduğu deneyimleri ona eğer balık düşmanı tarafından havada yutulmazsa dalgaların arasına geri döneceğini öğretmiştir. Sabırla yemeğini bekler. Bu kanlı ve iğrenç katliamdan tiksinerek zavallı balığa acıyorduk ama kardeşlerinden biri gece ana yelkene çarpıp güverteye cansız düşünce biz de torikler ve mercan balıkları gibi vahşice onu yakalamaya koşuyorduk. Çünkü uçan balık çok lezzetli bir yiyecekti. Sık sık kendime böyle lezzetli bir etin onu yiyen varlığın bünyesinde çok yararlı bir doku haline gelip gelmediğini sorarım. Belki de bu koşuşturma yüzünden toriklerin ve mercan balıklarının eti böyle sertti. Ama şimdi uçan balıklar daha hızlı koşuyorlar. Ara sıra büyük zokalarla köpek balıkları da avlıyorduk. Onlarla kılavuz balıkları, yapışkan balığı ve her türlü canavar balıkları yakalanır. Kaplan gibi gözleri, iki sıra halinde dizili ustura gibi dişleri onlara insan yiyece bir görünüm veriyordu. Snark'taki arkadaşlarımla yediğimiz balıkların buğulama pişmiş ve domates salçasıyla servis edilmiş köpük balığının tadından daha az lezzetli olduğu konusunda anlaşılırız. Dingin denizlerde bazen Çinli aşçımızın heki adını verdiği bir tür balık tutardık. Bir kezinde teknenin arkasında 100 metrelik dönen kaşıklı oltayla yılan görünümünde 10 metre uzunluğunda 7 santim genişliğinde ve 4 dişli bir balık yakaladık. Onunla güzel bir ziyafet çektik kendimize. 50 librelik bir demiz kaplumbağası yiyeceğimizi zenginleştirdi. Ondan tranş, çorba ve yahni yaptılar. Yanına da pilav koyunca hasta oluncaya kadar tıkındık. Onu fark ettiğimizde mercan balıkları sürüsünün ortasında su yüzünde rahatça uyukluyordu. Eşsiz bir açık deniz kaplumbağasıydı bu. Çünkü en yakın kıyı binlerce mil uzaktaydı. Çark yapıp üzerine geldik. Herman sıpkınını boynuna batırdı. Bağısında birçok yapışkan balığı asılıydı. Ayaklarından da yengeçler görünüyordu. Bu ağ bizi çok sevindirdiği için yakınımızdaki kaplumbağayı yakalamak için yeniden çark etmeye hep birlikte karar verdik. Ama mercan balığı açık deniz balıklarının kraliçesidir. Hiçbir zaman aynı biçimde görünmez. Açık denizlerin eterimsi yaratığı yüzerken renk cübbüşü içinde kalıyor, bazen yeşile elmas yeşiline, koyu yeşile fosfor yeşiline dönüşüyor, bazen koyu mavi oluyor, mavinin bütün tonlarına bürünüyor. Oltanın ucundaki haline bakın. Şimdi sarı, altın gibi sapsarı. Onu güverteye bırakın. Gökkuşağının bütün renkleri akıl almaz maviler, yeşiller, sarılar halinde gözlerinizin önüne serilir. Sonra birden mercan balığınız parlak mavi benekli, kireç beyazı gibi görünür. Beyaz yerini başka renklere bırakmak üzere kaybolur. Son olarak da balık pembe sedef parıltılar yayar. Bu mercan balığı sporunu daha fazla övemeyeceğim. Sırık ve çarkla birlikte bir olta sağlamak gerekir. Ucuna bir parça uçan balık takılı 7 numaralı olta iğnesi işinizi çok iyi görür. Torik, mercan balığı uçan balıkla beslendiğinden şimşek gibi yemin üzerine atılır. Çark gıcırdadığı ve olta sallandığı zaman yemin kapıldığını anlarsınız. Daha siz sopanızı çekmeyi düşünürken balık sıçrayarak havaya atılır, oltadan kurtulmak için çırpınır. Oltanız gergin olmalı, yoksa mercan balığınız 6-7 metre zıplar ve kaçmaya çalışır. O anda endişelenmeye başlarsınız. İpinizin daha uzun olmasını istersiniz ama güzelce manevra yaparak oltayı kurtarabilirsiniz. Bir saat sonra balık yemi kancasına götürülür. Ben kendim snarkın güvertesine 1 metre 35 santim uzunluğunda bir mercan balığı çektim. Herman daha baştan sağma araçlar kullanırdı. Bütün gereçleri basit bir olta ve bir parça köpek balığı etiydi. Oltası sağlamdı ama birçok kez kırıldı ve balık tarafından sürüklendi. Bir gün bir mercan balığı Herman'ın yemiyle kaçtı. Bir saat sonra kaçak yeniden yakalanmıştı. Onun içini temizlerken 4 çelik çengeli bulduk. Mercan balıkları bir aydan fazla süreyle bizimle arkadaşlık ettiler. Ekvatorun kuzeyinde bizden ayrıldılar. Yolculuğumuzun kalan bölümünde onları göremedik. Günler böyle geçip gidiyordu. Öylesine çok işimiz vardı ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorduk bile. Daha az işimiz olsaydı kutba yakın gök kubbenin altında yanan kentleri anımsatan şafaklar, bulutlar ve denizin bize sunmuş olduğu görkemli manzaralarla saatlerimiz bize daha kısa gelirdi. Güneşin doğuşu kırmızı suya açık renk ırmaklar boşaltıyor, ışınları gökyüzünü saf maviye boyuyordu. Daha sonra okyanus üzerine güneşin bütün ışınlarını yolladığı mavi bir saten örtü gibi uzanıyordu. Snark bir dalgayı yarıp geçtiği zamanlarda geminin kıyılarından sıçrayan köpükler mavi hayalet sürüleri meydana getiriyor, ardında sütlü beyaz bir iz bırakıyordu. Snark geceliğin bir deniz anası sürüsünün ortasından geçerken dümen suyumuz fosforlu oluyordu. Geride toriklerin deniz anası sürülerinin arasından geçtiği yerde bulutsu ve uzun kuyruklu kuyruk yıldızlarının bitip tükenmez hareketlerini gözlüyorduk. Ara ara iki yanımızdaki karanlıklardan çıkan kocaman ışıltılar önce su hizasında görünüyor, sonra birden elektrik projektörleri gibi yanıyordu. Öteki fosforlu balıklar kendilerini gözde av olarak teslim etmek için civarımıza gelen tasasız toriklere çarpıyorlardı. Doğuya doğru yolumuzu sürdürerek dingin denizleri iyi kötü aştıktan sonra serin bir güney doğu rüzgarıyla karşılaştık. Yanlamasına dönük olarak Marquis Adaları'nın önünden hayli uzaklıktan geçmek zorundaydık. Ama ertesi gün 26 Kasım'da çok şiddetli bir sağanağın tam ortasında rüzgar birden güneybatıya döndü. Sonunda Alizelere yaklaşıyorduk. Sağanaklar bitmişti. O andan itibaren hava güzelleşti, uygun bir rüzgarla ana yelken şişti. Alize aralıklı olarak hafifledi ve biz de güneybatıya yöneldik. 10 gün sonra 6 Aralık sabahı saat 5'te karayı tam bulunması gereken yerde tam önümüzde gördük. Oukahouka rüzgarının altından geçtik ve Nuuk-Hiva'nın güney kıyılarını dolaştık. Aynı gece kapkaranlık bir gecede şiddetli tayfunun ortasında Taiohe koyunda vardık. Zincir seslerine yalı yarlarının üstündeki vahşi kazların çığlıklarına karıştı. Soluk aldığımız hava çiçek kokuyordu. Yolculuğumuzun sonunda ulaşıyorduk. Karayı görmeden ufkunda hiçbir yelkenlinin görünmediği ıssız bir denizde 60 gün dolaşmıştık.